Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Aralık 2022 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Melek Engin Aktemur imzalı Minimalizm Sade Hayat başlıklı yazıyı sunuyoruz. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz sosyal ağlarda videoların döndüğü bir akım minimalizm. Sözlük manası en azda yaşamak ve sadelik. 1960'lı yıllarda sanat alanında başlayan bu düşünce akımı yaşadığımız hemen her alana girerek bir hayat tarzı oluşturmuş. Özellikle gençlerin ilgisini çeken minimalizm, bize ve kadim kültürümüze hiç de yabancı olmayan bir düşünce ve hayat tarzıdır. Konuyla ilgili araştırma yaparken gördüm ki, günümüz dünyasında oldukça ilgi gören ve benimsenen uzak doğu gelenek, kültür ve prensipleri bizim tasavvufi terbiye sistemimizde zaten var olan unsurlardır. Mesela Allah Teala, "Yiyiniz, içiniz, lakin israf etmeyiniz. Zira Allah israf edenleri sevmez," buyuruyor. Bu ayeti kerime istikametinde israfın hayatın her alanında haram kılındığını bilmeyenimiz yoktur. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatını incelediğimizde yeme, içme, ev eşyası ve şahsi eşyada en azıyla yetindiğini görüyoruz. Oysa dileseydi o da pekala zengin ve müreffeh bir hayat yaşayabilirdi. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzünde üzerinde uyuduğu hasırın izini gören Hazreti Ömer radıyallahu anh çok üzülmüştü. Kayserler, Kisralar lüks içinde konforlu yataklarda yatarken Allah'ın Habibinin bu hali ona derinden tesir etmişti. Peygamber Efendimiz onu teselli ederken kendisine şöyle bir bakış açısı öğretti. "Ey Ömer! Üzülme. Dünya onu sevenlerin, ahiretse bizim olsun. Bu bize yetmez mi?" Ashab-ı kiram ve Allah dostu kimseler, dünyayı geçici konaklanan bir han, ahireti ebedi yurt olarak görüp sade ve mütevazı yaşadılar. Ebedi yurtlarına yatırım yaparak dünya metaına değer vermediler. Minimalizmde kurallarından biri olan şükretmeyi, asırlar öncesinden müminlere öğreten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme binlerce kez salatu selam olsun. Yarattıkları içinde en şereflisi olan insana Allah Teala'nın o göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olmak üzere size boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Hitabının muhatabı müminler değil midir? Dinimizde ve kültürümüzde zaten var olan güzellikleri görmezden gelerek, batıdan veya uzak doğudan bir şeyler öğrenince ona dört elle sarılmayı bir türlü anlayamıyorum. Bu nasıl bir kendinden utanma ve aşağılık duygusudur? Müslüman Türk geleneklerimize baktığımızda gösterişten uzak, sade bir hayat tarzı dikkatimizi çeker. Yörüklükten yerleşik hayata geçen atalarımız, inançları gereği sade bir hayat yaşamayı tercih etmişlerdir. Burada şöyle bir düşünce gelebilir zihinlerimize. O zamanın sosyoekonomik şartları bunu gerektiriyordu. Sanayileşme yoktu, kıtlık ve yokluk vardı. Bundan dolayı sade yaşamak zorundaydılar. Evet, o zamanki hayat standartları günümüze göre oldukça düşüktü. O zamanları yaşayan, hatıraları hala canlı bir hanım da bu konuyla ilgili muhabbet ederiz zaman zaman. Bu hanımefendi şöyle anlatır o zamanları. "Çokça yokluk, kıtlık gördüm ama bana hiç zor gelmedi o günler. Çalıştık, çabaladık, bulduğumuzda şükrettik, bulamadığımız gün sabrettik. O günler çok güzeldi. Şimdi bile hep rüyalarıma giriyor o zamanlar. İmkan olsa da o günler tekrar geri gelse diye düşünürüm zaman zaman." Yakın tarihimizdeki büyüklerimiz, nine ve dedelerimiz de minimalizmi yani sade yaşamayı tam manasıyla yaşamış ve böyle de yaşanabildiğini günümüz insanına canlı bir misal olarak göstermişlerdir. sanayi devrimiyle başlayan süreçte kapitalist düşünce dünyayı sarmış ve insanı adeta köleleştirmiştir. Daha çok kazanma hırsı, daha çok üretme ve tüketme çılgınlığı, daha iyisi ve daha kalitelisi olsun düşüncesi dünya çağında kitleleri şekillendirmiştir. Bunun neticesinde fertlerde ve toplumda genel bir tatminsizlik, mutsuzluk ve huzursuzluk hali meydana gelmektedir. Oysa daha az eşyayla da gayet mutlu yaşanabilir. İnsan eşyanın değil, eşya insanın hizmetinde olmalıdır. Medya eliyle tezgahlanan reklamlar insanımızı daha çok tüketmeye yöneltmekte. Ve maalesef daha çok hanımlar bu tuzaklara düşerek huzur ve mutluluğu yeni trend kıyafetler ve ev eşyalarında aramaktalar. Halbuki fertler ihtiyacı, hatta zaruri ihtiyacı ölçüsünde alışveriş yapsa, her yıl hatırı sayılır bir meblağ tasarruf edilebilir. Bu birikimle istediğimiz tatili yapabilir, görmek istediğimiz farklı mekanlara gidebilir, bir türlü imkan bulamadığımız nice hayırlı işlere ve infaka bütçe bulabiliriz. Bütün bunlar insana iç huzuru ve sağlık kazandırır. Nitekim Allah Resulü, "Seyahat ediniz, seyahatte sıhhat vardır." buyurmaktadır. Elbette bu sıhhat veren seyahat, 5 yıldızlı otellerde açık büfe kahvaltı ve yemeklerle mideyi ve bütçeyi alt üst eden seyahatler değil. Sevdiklerinizden infak etmedikçe birre, yani hayrın kemaline eremezsiniz. İlahi uyarısınca gücümüz nispetinde infak ederek ahiret bankasına yatırım yapmak da önemli bir seçenektir. Allah'ın verdiği nimetleri yine O'nun rızası için ihtiyaç sahiplerine vermek ve vermenin tadına varmak büyük bir mutluluktur. Bendeniz minimalizme, sade hayat diyerek konuya devam etmek istiyorum. Sade hayat, mümin için aynı zamanda bir sünnet-i seniyyedir de. Sade hayat, sadece eşya ile ilgili değildir tabii. Hayatımızın içindeki bütün fazlalıklardan kurtulmaktır aynı zamanda. Bizi üzen, yanlışlara sevk eden, inciten ve yanındayken manen ve ruhen huzur bulamadığımız kişileri hayatımızdan çıkarmaktır mesela. Gereksiz ve boş yere konuşmaktan kaçınmak da bir başka kaidedir. Ya hayır söyle ya da sus hadisi şerifi bu konuyu ne güzel hulasa ediyor. Yine atalarımız boşuna söylememiş, söz gümüşse sükut altındır diye. Zamanı iyi kullanmak da sade hayatın kurallarından en önemlisi belki. Zira belirli bir müddet yaşayacağımız ömrü heder etmek, bu dünyada yapacağımız en büyük yanlış olacaktır. Bize verilmiş olan ömür sermayesini en iyi şekilde yönetebilirsek, iki cihan saadetine ulaşabilmek mümkün. Vaktin nakitten daha değerli olduğu şuuruyla hareket etmek, zamanı iyi kullanmak şahsi tekamülümüz için de gereklidir. Efendim, sade yaşamaya karar verenler için minik bir uyarı. Kabul buyurursanız, bütçenizi sarsan ve israf boyutundaki harcamalardan kaçınmak için alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi oluşturmalı. Gardırop dolusu kıyafetlerimiz, odalar dolusu ev eşyamız varken yenisini almanın israf olacağını ve yaşama alanımızı daraltacağını unutmamalı. Fazlalıkları temiz, kullanılabilir olanları, kıyafet ve eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırma gayretinde olunmalıdır. Dünya ülkeleri arasında Japonya minimalist hayatın günümüzdeki öncüsüdür. Japonlar oldukça küçük dairelerde çok az yer kaplayan az eşya ile yaşamaktadırlar. Lüzumu kadar olan ev eşyası ve kıyafetler insanın hizmetindedir aslında. Fazlasıysa gerçekten bir yüktür. İnsanı maddi manevi yoran bir yük. Sade döşenmiş bir ev, sade hayat ve sadece insan. Sade döşenmiş bir ev içinde yaşayanlara huzur verir. Huzurlu insan, dilinde şükür, kalbinde sevgi olandır. Ve insan sağlığa, varlığa şükreden, zorluk ve iptilalar karşısında sabreden en şerefli varlıktır. Vesselam. sabır, şükür ve duayla kalın efendim. Melek Engin Aktemur'un kaleme aldığı Minimalizm, Sade Hayat başlıklı yazıyı paylaştık. İlk olarak Sesli Dergi'de kıymetli dinleyenlerimiz bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Şimdi de Toprak Yazıları 2, Diken, Ot ve Kök başlıklı yazısıyla Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı satırları sizinle paylaşıyoruz. İlk yazıda toprak kendisini biraz anlatmıştı ve bu yazıda anlatmaya devam edecekti ya, hele biraz dur dedim. Anlatılan anlaşılan kadardır. Hakikaten anlamaksa yaşanılan kadardır. Herkes kendince anlar, bazen de yanlış anlar. Hata insana mahsustur. Lakin onu kimse kendine yakıştırmaz. Belki de bu sebepten çoğu zaman gereksiz yere kendi avukatlığına soyunur insan. Şimdi ben de senin karşında nefsini yerli yersiz savunan biri olmak istemediğimden anlattıklarını anlamak için kendime zaman verdim. Biraz dur ki anlatmış olduklarını hazmedebileyim. Çünkü sen buna değersin ve ben de senden gelmiş bir değerim. Toprak talebimi münasip gördü. Ben de o zamandan beri hem işlemeye hem de büyük bir dikkatle seyre devam ettim. Müşahedelerim sırasında gördüm ki toprakla çalışırken yaşanan en büyük zorluk kökler. Zararlı ve gereksiz olduğu kabul edilmiş ot ve dikenlerin diplere kadar uzanmış, hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar yayılmış ve sağlamlaşmış kökleri ciddi bir problem. Niye? Çünkü bütün işe yaramazlıklarına rağmen yayılmacı ve güçlüler. Çekmekle çıkmıyor, ancak keskin uçlu bir alette kesilebiliyorlar. Sonra da kestiğiniz yerden hiç sulamadığınız ve hiçbir özel bakım yapmadığınız halde en kısa sürede tekrar dal verip büyüyor ve devam eden bir problem olmayı sürdürüyorlar. Hani istemediğin ot burnunun dibinde biter derler ya, işte o hesap. Bitsin gitsin istedikçe daha da çoğalıyorlar. Toprak bu sırada ne mi yapıyor? Ne yapsın? Faydalıları tutayım da zararlıları atayım demeden yapısı ve vazifesi gereği dikeni de otu da kökü de muhafaza ediyor. Bu haliyle onu yaramaz, kaba ve densiz insanları sabırla irşad etmeye çalışan bir veliye benzetmeden edemiyorum. Dikenlerin yırtmasından korunmak için ellerimde birer iş eldiveniyle ot yolarken nice başka düşünce dolaşıyor zihnimde. Gördüklerim sebebiyle her seferinde ister istemez insanı düşünüyorum. Şöyle ki, insanlar dikenlere, dikenler insanlara benziyor. Eliyle, diliyle, haliyle can acıtanlar, hasetle ve kötü niyetle can yakanlara mukabil şifa vermek ve düzeltmek üzere halis niyetle acıtanlar. İnsanlar otlara, otlar insanlara benziyor. İşe yarayanlara mukabil hiçbir işe yaramayanlar. Faydalı olanlara mukabil zararlı olanlar. Acı ve zehirli olanlara mukabil tatlı ve iyileştirici olanlar. İnsanlar köklere, kökler insanlara benziyor. Meyveli bir ağacın kökleri gibi açlara ve muhtaçlara sevinç olmak üzere yayılanlara mukabil, zehirli bir bitkinin kökleri gibi civarındakilere zahmet ve eziyet vermek üzere palazlananlar. Çalıştıkça aklıma geliyor işte her biri, içimde köklenmiş yaramazlıklardan kurtulmaya ihtiyaç duyan levvameler, içimde hayrı ve huzuru köklendirmeye çalışan mülhemeler, ruhunda huzurun kökleri sağlamlaşmış safiyeler, kökün kurusun bedduasına müstehak, köküne zeval gelmesin duasına layık olanlar. Kötü huylarına rağmen etkin bir makamda dikenli bir ot gibi köklenmiş, herkes kendisinden bizar olduğu halde bir türlü sökülüp atılamamış olanlar. Göze şenlik şifalı, çiçekler açmasına rağmen kökleri güçlü olmadığı için tutunamayan ve kendini savunamadığı için bir oraya bir buraya atılanlar. toprağa yayılıp duran, hususiyetleri birbirinden farklı çeşit çeşit dikeni ve otu görünce, tefekkürüm Rum suresinin 20. ayeti kerimesine ulaştı. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyordu: "Sizi topraktan yaratması, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra siz her tarafa yayılan insanlar oluverdiniz." İçimden her halükarda çoğalıp bir yerlere yayılıyor da insan, varlık gösterdiği ortamda faydalı mı, zararlı mı oluyor? İşte asıl mesele bu diye geçirdim. Yayılıp kaldığım yere rahmet miyim, zahmet mi? Kendi kendime sorguladım. Sonra hayretle seyrettim ki, dikenin yalnızca dalları değil, kökleri de dikenli. Dikensiz bitkinin yalnızca dalları değil, kökleri de dikensiz. Hasılı, toprakta yetişen bir bitkinin kökü dalına, dalı köküne aynı. Soy ağacı geldi sonra aklıma. Kökleri sapasağlam kıymetli bir ağaca, soyun soylansın, boyun boylansın diyesim geldi. Ardından tekrar işime döndüm. Çünkü temizlenmesi gereken otlara ya da dikenlere ne kadar geç müdahale edilirse, arzu edilen başarıya ulaşmak o kadar meşakkatli. Yani zararlıyı yok etmede geç kalmamak gerekli. Kural tanımadan yayılan yırtıcı dikenlerin hali, yayılmacı politikalarla Filistinli Müslümanların hayatını karartan işgalci kefereye benziyordu. Müdahalede geç kalındıkça arsızlaşıyor, can yakıyordu her biri. Gerçi böyle söyledim ya, dikenler duysa derler ki, "Bizar olduk bizi o zalimlere benzetmenden. Ne olur yapma bir daha böyle bir tasviri." Şunları da fark ettim. Toprağı temizlemeye çalışırken kazmayı taşa vurma ihtimali sürekli. Toprağa güzelce kök salmış bir bitkinin dalları da kuvvetli. Lakin kazdıkça hayretle gördüm ki bazen kök gövdeden daha heybetli. Bazen en cılız kökü kesmek pek zor, bazen en kalın kökü kesmek pek kolay. Hasılı bir daha anladım ki en az çap kadar mühim mahiyet denen hadise. Ben böyle toprağı kendimce anlamaya çalışırken, onun kendine has rengi, huyu, yapısı, şifası, derdi, çilesi ve devası vardı. Sayısını bilmekte acize düştüğüm nice canlı bağrındaydı. Solucanından kör yılanına, böceğinden kertenkelesine, içi dışı kıpır kıpırdı. Hediye vermeyi de seviyordu toprak. Kendiliğinden yetişen salep, kekik, papatya, sumak. Evet evet, keşfedilmeyi ve tanınmayı bekleyen bambaşka bir dünyaydı o. Kokusu vardı bir de kazdıkça, havalandırıp işledikçe yayılan ve yağmura kavuşunca çoğalan. Üstelik dikenlerden temizleyince, üzerinde huzurla yürüyelim, secde edip rahatlayalım diye davet eden yumuşacık bir dokusu vardı. Meşrebi bir olan toprak kütleleri aynı meşrebi uyumlu insanların güzel anlaşması gibi rahatça karışıp bütünleşebiliyordu. Sürekli aynı şeyi düşünüyordum. Toprak hakkında yazmak, insan hakkında yazmak gibi. Mesela nasıl ki iltihabı kurumamış yaraya merhem süremezsin, otunu dikenini temizlemediğin, sabırla işlemediğin toprağa da tohum ekemezsin. Nasıl ki insan evvela tevbeyle temizlenip düzelmeli, toprakta evvela bünyesindeki gereksiz kalabalıktan kurtarılıp düzeltilmeli. Toprağın yalnızca kendisini işleyenlerin bilebileceği özel bir ağırlığı var. Küreye toprak doldurmak bir emek, toprakta dolmuş küreyi yerinden kaldırmak bir başka emek. Bir de o kaldırdığın küreyi indirmesi var. Hem bunu bir kere değil, yüzlerce kere yapması var. Bu yönüyle de insana benziyor toprak. Devam eden bir ilgi istiyor, yorucu olabiliyor ve insan gibi toprağın da nimetine ancak külfetine sabredilerek ulaşılabiliyor. Bu yönüyle emekleri boşa çıkartmayan hayırlı talebe gibi toprak. Yeter ki yılma, yeter ki gereğini yap ve şükret. kendisi için çektiğin bütün yorgunluğun hakkını en güzel şekilde veriyor. Üçüncü bölümde topraktaki taşa değeceğiz ve o vakte umarım toprak gibi rızayla ereceğiz. Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı Toprak Yazıları 2, Diken, Ot ve Kök başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Son olarak Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı Şifa Allah'ın Lütfudur 2 başlıklı yazıyı paylaşacağız sesli dergide. Daha önceki makalelerimizde sabır ve duanın hastalıklara nasıl şifa olduğunu incelemiş, yapılan bilimsel çalışmaları bu satırlardan nazarlarınıza vermiştik. Asr-ı saadete uzandığımızda her hususta üsve-i hasene olan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, hastalıkların tedavisi mevzundaki uygulamalarının her çağa ışık tutacak vasıfta olduğunu görmekteyiz. Ruh ve beden sağlığı için temizliğe son derece dikkat etmek, az yemek, yeterli kadar uyumak, düzenli hareket etmek, hastalık ortaya çıktığında hem maddi sebeplere tevessül ederek hastalığın şifasını aramak, hekime gitmek ve çeşitli terkipte ilaçları kullanmak, hem manevi sebeplere sarılarak tam bir teslimiyet ve tevekkül içinde yegane şifa verici Cenab-ı Hakk'a dua ederek ondan şifa dilemek, kainata ibret nazarıyla bakan her insan, hadiselerin bir hikmetle meydana geldiğini ve her zerrenin bir kader programında mutlak ve üstün bir kudret tarafından akıl almaz derecede hassas bir nizamla yönetildiğini anlamakta gecikmez. Gafilane gayretlerin beyhude yorgunluktan ibaret olduğunu fikrederek okudum, bildim diye övünmez. İlmin iki kanatlı bir kuş olduğunu, verenin de alanın da kılanın hakikatte Cenab-ı Hak olduğunu idrak şuuruyla nimetleri sayamayacağı kadar çok olan Rabbine acziyetini itiraf ederek daima şükreder. Zira ne arı iğnesinden, ne sülük ifrazatından, ne ozon meydana geldiği atomun mahiyetinden, ne bitkiler muhtevasından, ne de bütün bunları ustaca emrinde kullanan vücut sistemimiz kendinden haberdar. Yani şifa aslında ne hekimde, ne ilaçta, ne bitki böcekte, ne de sadece duada. Şifa, bütün kainatı eşrefi mahlukat olan insanoğlunun emrine amade kılan, her şeyin sahibi ve yaratıcısı olan Cenab-ı Hak'ta. Kul bütün bunların farkında olarak el-alim olanı unutmadan ilim tahsil edecek, el-kerim olanı unutmadan nimetlerden istifade edecek, eş-şafi olanı unutmadan şifa dileyecek. Elinden gelen gayreti ortaya koyduktan sonra teslim olup tevekkül edecek. Neticeye de her halükarda razı olup şükredecek. Hem razı olmasa ne yapacak? Ne batatı var eden de o Celle Celaluhu, hayvanatı var eden de. Modern tıbbı öğreten de o Celle Celaluhu, alternatifi öğreten de. Kulunu var eden de o Celle Celaluhu, onu hastalıkla imtihan eden de. Zehirden panzehir yaptıran da o Celle Celaluhu, şifayı veren de o. İlmin sahibi kimse, âlimin ki de o Celle Celaluhu, hastanın sahibi kimse, hekimin ki de o. Buna yakinen inanmak gerektiği şu beyitle ne de güzel ifade edilmiştir. Ne kahrı desti adadan, ne lütfu aşinadan bil. Umurun hakka tevfiz et, Cenab-ı Kibriya'dan bil. Hasılı ister modern, ister tamamlayıcı tıp olsun, hangi yöntemini kullanırsak kullanalım, insanı yoktan var edenin, ona ilim öğrenip tatbik etme istidadı verenin, bunun için rehberler gönderenin, mükemmel işleyişe sahip vücut sisteminin zaman zaman arızasına müsaade edenin, şifa vesilelerini isterse bitkiden, isterse kimyevi bileşiklerden, isterse de aciz bir sülükten halk edip hastalandığında ona şifa ihsan edenin, en güzel isimlerin sahibi olan Allah Celle Celaluhu olduğunu, o izin vermedikçe hiçbir şeyin husule gelmeyeceğini asla unutmamalı ve haddimizi aşmamalıyız. Ben bildim, ben yaptım, ben buldum, ben şöyle güzel tedavi ettim diye böbürlenmeden, şu usul %100 şifalı, diğeri her halükarda işe yaramaz deyip karalamadan, tevazu içinde insaflı yaklaşımlarla hastanın faydasına olan her metodu entegre olarak kullanmalıyız. Faili mutlak olanın Rabbimiz olduğunu hatırımızdan çıkarmadan, şifanın manevi vesilesi olan duaya da sımsıkı sarılmalıyız. Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı Şifa Allah'ın Celle Celaluhu Lütfudur 2 başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam Sesli Dergi'de son olarak değerli dinleyenlerimiz. Şebnem Dergisi'nin Aralık 2022 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.